2. Nizam-ı Cedid devrinde harpler ve siyaset. Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya harpleri. Ağustos 1787, Ocak 1792. 3. Selim'in tahta çıktığı sırada Osmanlı Devleti 2 yıldan beri Rusya ve Avusturya ile harp etmekteydi. Bu harp 1784'te Rusların almış oldukları Kırım'ı kurtarmak ve Avusturya ile Rusya arasında Osmanlı topraklarının paylaşılması için yapılmış olan anlaşmanın yürürlüğünü önlemek için Rusya'ya açılmıştı. Fakat Avusturya, Rusya'dan tarafa çıkınca Osmanlı orduları iki cephede dövüşmek zorunda kaldılar ve ilk aylarda birçok yenilgilere uğradılar. Hatta 1. Abdülhamit, Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından alınması haberi üzerine felç gelerek öldü. 3. Selim'in tahta çıkması, halka son zaferin Türklerde olacağı yolundaki inanı kuvvetlendirdi. Zaten yeni padişah da bu inana ortak çıkıyordu. Selim'e göre Kırım'ın Ruslarda kalması katiyen doğru olamazdı. Çünkü Kırım, imparatorluğun elden çıkardığı ilk İslam toprağıydı. Kaldı ki bu devirde İstanbul'un bir dereceye kadar kapısı da sayılıyordu. Bu itibarla Rusların elinde bulundukça İstanbul emniyette sayılamazdı. Madem ki böyleydi, harp Rusya'ya ve Avusturya'ya karşı devam etmeliydi. Harbe devam için tedbirler. 3. Selim, Rusya ve Avusturya'ya karşı zaferi sağlamak için cesaret ve ümitle işe koyuldu. Yusuf Paşa'yı sadrazamlıkta bıraktı. Deryalar kaptanı Gazi Hasan Paşa'yı seraskerlik payesiyle Özi Kalesi'ni Ruslardan almaya memur etti. Çocukluk arkadaşı Giritli Küçük Hüseyin Paşa'yı da deryalar kaptanlığına getirtti. Ordu ve donanmayı kuvvetlendirmek için 16 ile 60 yaş arası kişilerden gereği kadar asker alınmasını emretti. Padişah, komutanların, subayların ve askerlerin cesaretini ve gayretini artırmak için her fırsattan faydalanarak orduya Hattı Humayunlar gönderdi. Bir aralık eskiden padişahların yaptığı gibi bizzat ordunun başına geçmek istediyse de bakanların ayak diremeleri üzerine bu düşüncesinden vazgeçti. Kendi savaş alanına gidemeyince ulemayı göndermeyi düşündü. Fakat ulema, İstanbul saraylarındaki rahatlarını hayaller içinde gözüken bir cennetin zevkleri uğrunda harcamak istemediler. Gitmemek için türlü bahaneler buldular. Padişah, harbin gerektirdiği giderlere karşı koymak için olağanüstü tedbirlere başvurdu. Ziynet eşyasını topladı ve para döktürttü. Felemenk, İspanya ve Fas'tan borç para almak istedi. Terk edilmeye başlamış olan müsadere usulüne bile başvurdu. Fakat bu tedbirlerle ordunun ihtiyacı giderilemedi. Bunun üzerine 3. Selim, Osmanlı Devleti'nin tek başına Rusya ile Avusturya'nın hakkından gelemeyeceğini anlamakta gecikmedi. Rusya'nın düşmanı İsveç ve Avusturya'nın düşmanı Prusya ile dostluk antlaşmaları sağlamak için çalıştı. Bu çalışmalar gelişirken Osmanlı orduları bir seri yeni yenilgilere uğruyordu. Harbin gelişmesi, Kalas olayı 17 Aralık 1788 ve Fokşan felaketi 31 Temmuz 1789. 1788 yılında Buda'na yerleşmiş bulunan Rus kuvvetleri, Avusturya kuvvetlerinin yardımını da güvenerek Kalas istikametinde Tuna'yı geçtiler. Kalas'ı savunmak için gerektiği kadar Türk askeri bulunmuyordu. General Kaminski komutasındaki Rus kuvvetleri Kalas'ı saldırışla zapt ettiler. 4.000 kadar askerimizden bir kısmını şehit, kalanını da esir ettiler. Kalas olayının orduda ve başkentte yarattığı acı henüz bitmemişken Fokşan felaketi ortaya çıktı. Kalas olayından sonra Yusuf Paşa'nın yerine sadrazam olan Kethüda Hüseyin Paşa, Ruslara önemli bir darbe vurmak için harekete geçti. Yaş taraflarında toplanmakta olan Rus kuvvetlerini dağıtmak için Kemankeş Mustafa Paşa'yı görevlendirdi. Kemankeş Mustafa Paşa, Eflak tarafında bulunan kuvvetleri de komutası altına alarak 25 bin kişilik atlı ve yaya halinde Fokşan üzerine yürüdü. Bu esnada Rus generali Suvarov, Avusturya komutanı Prens Koburg'la anlaşarak iki taraftan Mustafa Paşa ordusuna yüklendi. Mustafa Paşa perişan oldu. kuvvetlerinden bir kısmı İbra ile, bir kısmı da Bükreş'e kaçtı. Geri kalanlar ordunun bütün ağırlığı ve cephanesiyle düşman eline geçti. Boze Bozgunu ve Neticeleri 22 Eylül 1789. Fokşan Muharebesi'nin orduda yarattığı acı pek büyük oldu. Sadrazam Kemankeş Mustafa Paşa ile Çarhacı Abdi Paşa'nın komutalarında büyük kuvvetler toplayarak düşmandan intikam almaya karar verildi. Düşmanın büyük kuvvetleri Rımnik suyu dolaylarında tahmin ediliyordu. Türk orduları bu yere yaklaştıklarında aralarında düzenli bir bağıntı yoktu. Halbuki Rusya ile Avusturya bir defa daha birlikte hareket etmek için anlaşmış bulunuyorlardı. General Coburg ile Suvarov evvela Kemankeş Mustafa Paşa'nın kuvvetlerine, daha sonra da Çarhacı Abdi Paşa'nın süvari kuvvetlerine saldırarak bozguna uğrattılar. Geri çekiliş hareketinde Boze Suyu Köprüsü geçilirken arkadan düşmanın geldiğini sanarak telaşa kapılan Osmanlı kuvvetleri karma karışık bir duruma geldi ve pek çok insan boğuldu. Bu olay vaka yazarlar tarafından Boze Bozgunu diye kaydedildi. Boze Bozgunu sonunda Ruslar Akkerman'ı, Avusturyalılar da Belgrad'la Semendre'yi aldılar. Bir müddet sonra Bender'le Basarabya'da Rusların eline geçti. Arka arkaya gelen bu yenilgiler, Osmanlı Devlet adamlarında son zafere yalnızla silah ile ulaşmak ümidini kırdı. Bazıları her ne pahasına olursa olsun artık barış yapılmasını, bazıları da Rusya ve Avusturya'nın düşmanlarıyla anlaşmalar yapılarak harbe devam edilmesini uygun buluyorlardı. Padişah, harbe devam edilmesi taraftarıydı. Benim matlubum ve Cenab-ı Hak'tan gece gündüz niyazım, avn-ı hak ile adadan intikam almadıkça kılınç kınına girmemektir, diyordu. İsveç'le Anlaşma 11 Temmuz 1789. Osmanlı hükümeti Rus ve Avusturya ordularının artan baskısından kurtulmak için yabancı devletlerin yardımını gerekli görünce ilkin İsveç'le anlaşmayı düşündü. Büyük Petro devrinden beri İsveç ve Osmanlı toprakları birçok defalar Rus istilasına uğramıştı. Ruslar Karadeniz'i bir Rus gölü haline getirmek istedikleri kadar Baltık Denizi'ni de egemenlikleri altına almayı istiyorlardı. Bu sebepledir ki Rus istilası İsveç ve Osmanlı devletleri için bir anlaşma sebebi yaratmış oluyordu. 18. yüzyılın ikinci yarısında Lehistan'ın Rusya, Avusturya ve Prusya arasında paylaşılmasından sonra Rusya ile Avusturya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na saldırmaları İsveç'i büyük kaygıya düşürdü. Çünkü Türkiye'den sonra sıra kendisine gelecekti. Tehlikeyi beklemektense önlemeyi daha akıllıca bir hareket sayan İsveç Kralı 3. Gustav 1788'de Rusya'ya harp açmıştı. Fakat İsveç bu sıralarda fakir bir memleketti. Servet kaynakları böyle bir harbi uzun müddet sürdürmeye elverişli değildi. Osmanlı hükümeti İsveç'in harbe girmesini sempatiyle karşılamıştı. Fakat bu harbe sonuna kadar devam etmesinin paraya bağlı olduğunu anlıyordu. Bu sebepledir ki İsveç'in paraca yardım talebine dayanan bir anlaşma yapılması yolundaki düşünceleri İstanbul'da incelenerek kabul edildi. Osmanlı-İsveç Antlaşması, Reisülküttab Raşit Efendi ile İsveç'in İstanbul'daki elçisi tarafından hazırlandı. Bu antlaşmaya göre Osmanlı hükümeti, İsveç'in harbe devamına karşılık olmak üzere birkaç taksitte 20 bin kese akçe vermeyi kabul ediyordu. İki hükümet ayrı barış yapmamayı, barış konferansında Rusya eline geçmiş olan Osmanlı ve İsveç topraklarının geri alınmasında birbirlerine yardım etmeyi yükleniyorlardı. İsveç'le yapılan bu anlaşma karşılıklı esaslara dayanmıyordu. Bu bakımdan tam bir antlaşma sayılamaz. Zaten imzalanmasından 6 ay sonra İsveç, Rusya ile Varna Antlaşması'nı imzalayarak harpten çekildi. Şubat 1790. İsveç'in harpten çekilmesi İstanbul'da heyecan uyandırdı. Padişah, Prusya ile bir antlaşmaya varılması için görüşmelerin açılmasını emretti. Prusya bu sıralarda Avusturya'nın Almanya'da güttüğü siyasete düşmandı. Prusya Kralı 3. Frederick, Osmanlılarla karşılıklı esaslara dayanan bir antlaşma yapmaya taraftar çıktı. Fakat böyle bir antlaşmanın Osmanlı tarihinde örneği yoktur. Ulemanın bir kısmı antlaşma düşüncesine karşı koydular. Ordu kadısı Şanizade, ayetteki kelimelere dayanarak ittifakı şeriata aykırı sayıyordu. Fakat Müfti Hamidizade'nin tefsiri, ulemanın duraksamalarını sildi. Osmanlı-Prusya Antlaşması, Reisülkitap Raşit Efendi ile Prusya'nın İstanbul elçisi arasında 5 madde halinde hazırlandı. Bu antlaşmaya göre Prusya, Türkiye Avrupa'sında Rus ve Avusturya'nın ilerlemeleriyle bozulmuş olan dengeyi düzeltmek için ilkbaharda bütün kuvvetleriyle muharebeye girmeyi vaat ediyordu. Buna karşılık olarak da Osmanlı Devleti, Prusya'ya Akdeniz'de dost olarak kabul etmiş olduğu devletlere tanıdığı ticaret imtiyazlarını tanıyacak ve Prusya'nın bir taraftan Avusturya, diğer taraftan Rusya ile olan toprak anlaşmazlıklarında Prusya'yı tutacaktı. Osmanlı Devleti bu antlaşmadan gereği gibi faydalanamadı. Çünkü 3. Frederick'in nazırlarından Kont Herzberg, Doğu Avrupa'nın bütün anlaşmazlıklarını düzenleyen bir program üzerine Prusya hükümetinin dikkat nazarını çekti. Herzberg Planı. Bu planın amacı Prusya'yı Avrupa'nın hakimi durumuna çıkarmaktı. Herzberg'e göre Türkiye için Avusturya ve Rusya'ya karşı harbe girmek manasızdı. Prusya barış halinde bile Türkiye ile imzalamış olduğu antlaşmanın ruhuna uygun olarak hizmette bulunuyordu. Türkiye'ye yardım için hazırlanmış olan kuvvetlerin büyük bir kısmını Prusya hududunda tutmak Türkiye'ye bir hizmet değil miydi? Herzberg planında Doğu Avrupa anlaşmazlıklarının giderilmesini şu tedbirlere bağlı görüyordu. Türkiye, Eflak ve Buğdan'ı Avusturya'ya, Kırım ve Basarabya'yı Rusya'ya bırakacak, buna karşılık olarak da geri kalan topraklarının tamlığı Avrupa devletlerinin kefilliği altına konacak. Avusturya, Osmanlılardan aldığı topraklara karşılık Galicia'yı Lehistan'a verecek, Lehistan'da Dansik ve Torn'u Prusya'ya bırakacak. Rusya, Finlandiya'nın bir kısmını İsveç'e geri verecek. O da Pomeranya'nın sahip olduğu kısmını Prusya'ya devredecekti. Planın temelini Osmanlı İmparatorluğu'nun yapacağı toprak fedakarlığı teşkil ediyordu. Osmanlılar bu planı tanımadıkları gibi İngiltere ve Hollanda'da tanımak istemediler. Buna rağmen plan Avusturya'ya bildirildi ve kabul etmesi için tehdit edildi. Bu esnada Avusturya'nın durumu çok kötüydü. 20 Şubat 1790'da ölen 2. Joseph yerine Avusturya tahtına geçen Toskana Büyük Dukası Leopold, Fransa ihtilalinin tesiriyle Macaristan'da ve Slavların oturdukları topraklarda baş gösteren ayaklanmaları görmemezlikten gelemezdi. Avusturyalıların kat'i bir zafer elde etmek için Yerkökü Kalesi'ne yaptıkları büyük çapta bir hücum da Türkler tarafından başarıyla püskürtülmüştü. Leopold, Osmanlılarla Reichenbach mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. Reichenbach mütarekesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında başlayan barış görüşmeleri Zichtov Muahedesi'nde neticelendi. Avusturya, Orsova'nın dışında kalan bütün toprak kazançlarından vazgeçti. Osmanlı Devleti ile Rusya'nın arasında harbin devamı. İsveç, Şubat 1790'da Rusya ile Varna Muahedesini imzalayarak harpten çekilmişti. Birkaç ay sonra Osmanlılarla Avusturya arasında mütarekenin imzalanması üzerine Avusturyalılar da harpten çekildiler. Bu suretle Osmanlılarla Ruslar baş başa kalmış oldular. Bu durumdan faydalanarak Rusları barışa zorlayacak yerde Osmanlı orduları Anadolu'da ve Rumeli'de yeni yenilgilere uğradılar. Zayıf bir dayanmadan sonra Koban Ruslara geçti. Tuna dolaylarında Kilia'yı, Dolça'yı ve İshakça'yı alan Rus birlikleri çok kuvvetli bir yer olarak tanınmış olan İsmail Kalesi'ni saldırışla alarak 26 bin Türk'ü kılıçtan geçirdiler. İngiltere ve Prusya hükümetlerinin Rusya aleyhine harbe girmeleri için yaptıkları çalışmalar memleketlerinin genel oyu tarafından kabul edilmedi. Anapen'in Ruslar eline geçmesi ve Maçin'de Osmanlı ordusunun yeni bir yenilgiye uğratılması Babali'de son zafer hakkında hiçbir ümit bırakmadı. Çarnaçar Rusya ile mütarekeye yanaşıldı. Mütarekeyi takip eden günlerde başlayan barış görüşmeleri 9 Ocak 1792'de Yaş Antlaşması'yla son buldu. Bu antlaşmaya göre Türkiye, Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında evvelce yapılmış olan muahedeleri yeniliyor, Oşakov ve Prut'la Dinyester nehirleri arasında kalan topraklar müstesna, Rusya diğer fetihlerinden vazgeçiyordu. Eflak ve Boğdan'a verilmiş olan imtiyazlar yenileniyor, Babali, Çar'a ve emsallerine karşı düşmanca hareketlerde bulunmamaya söz veriyordu. Nihayet Babali, Rus ticaretini Tunus ve Cezayir korsanlarına karşı korumayı da üzerine alıyordu. Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya Harbi'nin neticeleri. Avusturya ve Rusya'nın elde ettikleri kazançlar, harpten önce iki devlet arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhinde yapılan planlar, bu harbin uzunluğuna göre çok şey ifade etmiyordu. Avusturya, ufak bir toprak parçası ve Orşova ile yetindi. Rusya da Oşakov'la Dinyester'e ve Prut arasındaki topraklara katlandı. Grek projesi suya düşmüş oldu. Avusturya ile Rusya arasındaki antlaşma da Avusturya'nın Türklerle ayrı barış yapması dolayısıyla yıkıldı gitti. Düşmanlarının az kazancına rağmen Osmanlı Devleti çok kaybediyordu. İlk planda kaybolan ümitti. Türkler Kırım'ı almak için harbe girmişlerdi. Halbuki Kırım kazanılmak şöyle dursun, üstelik yeni topraklar da elden çıkmıştı. Bundan başka harp Osmanlı ordularının geriliğini, zayıflığını da bütün çıplaklığıyla belirtmiş oluyordu. Osmanlılar zaferi, harp sanatının usul ve kaideleriyle silahların üstünlüğünden çok kumandanların kişilik değerleriyle mümkün görüyorlardı. Padişah, her düşman zaferinden sonra bir sadrazam değiştiriyordu. Yeni bir sadrazamın tayininde de daima olgunluk ve kabiliyet arandığı yoktu. İstişareyle ve kura usulüyle sadrazam tayin edildiği de oluyordu. İş, zaten sadrazamla da bitmiyordu. Ordu düzensiz bir insan kalabalığı haline gelmişti. Harbin bin türlü mahrumiyetine yabancı olan Yeniçeri askeri, yaya asker olduğunu hatırlamayacak kadar kanunnamelerine yabancıydı. Reayadan zorla alınan beygirlerle harbe gidiyordu. Harp sanatından hiçbir anlayışları yoktu. Deniz erleri de Yeniçerilerin durumundaydı. Zaten deniz eri diye bir şey de yoktu. Donanma, denize açılacağı zaman ömründe silah kullanmamış, harp görmemiş dilenci ve fukara makulesiyle çoluk çocuk gemilere dolduruluyordu. Harbin neticelerinden biri de 3. Selim'in Cihangir bir padişah olacağı yolundaki efsanenin iflası oldu. Bununla beraber ortaya su götürmez bir gerçek de çıkmış bulunuyordu. İmparatorluğa yeni düzen vermek gerekiyordu. Osmanlı Devleti'nin ölüm ve kalımı böyle bir düzenle ilgiliydi.